بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler bir önceki dersimizde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicreti ve bu hicret yolunda çekmiş olduğu bazı sıkıntılar, yapmış olduğu bazı, almış olduğu bazı tedbirler, bunu anlatmıştım. Bugünkü dersim, bu hicretten hangi dersleri alabiliriz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapmış olduğu hicretinden ne gibi dersler, faydalar çıkartılabilir ve faydalanabiliriz? Birincisi kardeşler, şunu görüyoruz, hak ile batıl arasında sürekli bir mücadele var. Sürekli bir savaş vardır. Allah-u Teala'nın sünnetidir. Zaten dünyaya aslen gönderilme amacımız da budur. İnsanoğlunun dünyaya gönderilme amacı tamamıyla Allah'a kulluğunu göstermesi, ubudiyetini sergilemesi. Ama tabi bu ubudiyetini sergileyecek olan kişiler azdır. Birçok insan Allah'a isyan edecektir. İslam'ı değil küfürü seçecektir. Ve o küfür milletleri her zaman Müslümanlara düşman olacaklar. Ve iki taraf arasında da mücadele olacak. Hak batıl savaşı. Çünkü Müslümanlar hakkı hakim kılmak ister. Hakkı beyan eder. Ama kafirler bunu sevmezler, istemezler. Onlar da batılın hakim olmasını, heva ve heveslerinin hakim olmasını isterler. İlla ki bir çatışma, illa ki bir savaş, bir mücadele ortamı olacaktır. Ve bu Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu şekilde mücadele devam etmiştir. Peygamberler, her bir peygamberin düşmanları olmuştur. O peygamber kendi kavmiyle kafirlere karşı mücadele etmiş ve birçok peygamber kendi yurdundan sürgün edilmiştir. Kendi yurdundan çıkartılmıştır. Hatta bazı peygamberler öldürülmüşlerdi. İsrailoğulları özellikle çok peygamber öldürmüşler. Hatta bazı genel rivayetlerde bir günde 70'e yakın peygamber öldürdükleri varit olur. Bu kadar mücrim insanlar, İsrailoğulları. Peygamberlere isyan eden ve peygamber katili. Ve kıyamete kadar tabi hak batıl mücadelesi devam edecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da tabi peygamberlerin bir parçası, Hatemül Enbiya ve son peygamber, onun döneminde de hak batıl savaşı en şiddetli şekliyle ortaya çıkmıştır ve artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşayacak durumda değildi yani. O yüzden Mekke'den çıkmak zorunda kaldı. Çünkü en son suikasta uğrayacaktı, öldürülecekti ve Allah-u Teala ona erkenden haber verdi ve buna binaen ne yaptı? Gece vakti çok hızlı bir şekilde Hazreti Ebu Bekir'i de alarak Mekke'den ne yaptı? Çıktı, hicret etti ve Allah-u Teala muvaffak edince tabi ne yaptı? Medine'ye ulaştı. Evet, Allah-u Teala bu mücadeleyi bahsediyor. Estaizu billah, ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hak. Haksız yere kendi diyarlarından çıkartılırlar diyor. Haksız yere. Niçin? En yekulu Rabbunallah. İlla en yekulu Rabbunallah. Bütün suçları sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için. Yani sadece Allah'a iman ettikleri, onu birledikleri ve onun hakimiyetine girdikleri için bütün suçları budur. Yani tağutları reddetmişler. Tağutların kanunlarını, işte sistemlerini reddetmişler. Suçları budur. Bundan dolayı da artık yurtlarından çıkarılmışlar. Tabi bu ayet bize gösteriyor. Demek ki gerçekten Rabbim Allah'tır diyen kimseler, hakkıyla tabi Rabbim Allah'tır diyen bir kimse, o zaman tağutu da reddeder ve tağutun sistemini, yani Allah-u Teala'nın sisteminin dışında, kanunlarının dışında bütün kanunları, bütün sistemleri, demokrasi olsun, laiklik olsun, faşizm olsun, komünizm olsun, ismi ne olursa olsun, bütün hepsi cahiliyedir, hepsi küfürdür. İslam'ın dışındaki bütün sistemler, bunları reddedip sadece Rabbim Allah'tır diyen, yani ben sadece Allah'a ibadet ederim, ona kulluk ederim, onun kanunları benim için geçerlidir, hayatımı ona göre düzenlerim dedi mi, o zaman yurdundan çıkarılacak. Ama böyle demezse yurdundan çıkarılmaz. Onun için bir problem yok. Günümüzde de bu özellikle İslami davet yani önderleri denen şahsiyetler var. Veyahut da alim olarak yani bilinen şahsiyetler var. İslam'ın önderi, İslam'ı bilen, İslam'ı anlatan şahsiyetler. Ve bakıyoruz ki bu şahsiyetler her birisi cennete davet ediyor. Her birisi ben hakım, hak üzereyim diyor. Her birisi Kur'an'dan, sünnetten delil getiriyor. Ama bakıyoruz ki bir kısmını tağutlar maaş verirken, onlara hatta belki koruma verirken, onları severken, onlara makam verirken, imkan sunarken bir kısmını ise hapislere atıyor, işte sürgün ediyor, öldürüyor, zorlukla çıkarıyor. Bu nasıl oluyor yani? Bu da alim, bu da alim, bu da Allah'a davet ediyor, bu da Allah'a davet ediyor. Bu da diyor ki cennetin yolu bu, bu da öbürü de diyor cennetin yolu bu. Ama bakıyoruz ki birilerini tağutlar çok seviyorlar, hatta maaş veriyorlar. Bir kısmını da düşman edinmişler, bunları sürgün ediyorlar veya hapislere atıyorlar ve hatta infaz ediyorlar, idam ediyorlar. İslam aleminde idam edilen Müslümanlar az değil. Sürekli idamlar var. Daha bu aralar İran'da mesela birkaç kişi idam edildi. Bunlar ehli sünnet hakkı işte seçtikleri için, Şialara ve küfürlerine boyun eğmedikleri için bugünlerde ne yapıldılar? İnfaz edildiler, hapishanede idama mahkum oldular. İşte işin düğüm noktası burasıdır. Kim gerçekten hakkıyla Rabbi Allah diyor, bu çok önemli. Rabbi Allah yani benim Rabbim, benim sahibim, benim efendim, bana kanun koyan, beni terbiye eden, benim seyyidim yani kendisine yani itaat ettiğim, yani kendisinin ahkamına boyun eğdiğim Allah diyorsa tağutlarla muhakkak ki arası kötü olacaktır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelen çileler onlara, ona benzer çilelere mahkum olacaktır. Ama bunu hakkıyla söylemiyorsa, yalandan söylüyorsa, tağutları da benimsiyorsa ve hatta onların safına geçiyorsa tabii ki ona hiçbir düşmanlık olmayacaktır. Hatta ona koruma bile verilecektir. Seyyid Kutup mesela rahimahullah idama götürüldüğü zaman, en son infaz edileceği zaman sadece Rabbim Allah'tır dediği için yani yoldaki işaretler kitabını yazdı. Ondan önce tabii sürekli hapishanelerde çileli bir hayatı var. Fizlal Kur'an tefsirinin yarısını hapishanelerde yazıyor. Yarısını da diğer dışarıda yazıyor. Belki 10 sene mi daha fazla hapishanelerde çile çekti. En son ipe götürdükleri zaman Ezher'den bir tane imam getiriyorlar. Veya Seyyid diyor ölmeden önce son sözün La ilahe illallah olsun diyor. Bu sözü söyle diyor. Telkin yapıyor sözde. Hani yani işte ölecek adamlara telkin yapalım sünnettir. O halde ölsünler diye. Seyyid Kutup çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki zaten ben bu sözü söylediğim için buraya geldim. Sen ise bu sözü söylemekle diyor maaş alıyorsun. Sen para kazanmak için bu sözü söylüyorsun. Yani sen de La ilahe illallah diyorsun ama tağutlardan maaş alıyorsun. Ben bu sözü söylediğim için ipe getiriliyorum. Sen işte komikliği tamamlamak için mi buraya getirdin, getirildin? Zaten ben bunun için ben bu ipe geldim diyor. Yani oradaki manzara gerçekten çok güzel gösteriyor yani bu ayeti. Kim La ilahe illallah'ı hakkıyla söylüyor, kim yalandan söylüyor, ona göre muamele görüyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hiçbir zaman müşriklere boyun eğmedi. Onların kanunlarını kabul etmedi. Onlarla aynı masalara oturup anlaşmalara girmedi. Hükümetlerine girip işte başkan olmadı. Tamamıyla bunları reddetti. Sistemlerini reddetti. Tağutlarını yani putlarını reddetti. Batıl olduklarını söyledi. Hakkı beyan etti. O yüzden çok eziyetlere maruz kaldı. Ve en son suikasta uğrayacaktı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi ne yaptı? Terk etti, hicret etti. Evet, illa en yekulu rabbuna Allah, onların suçu diyor Rabbimiz Allah'tır dedikleri içindir. Ve levla def'ullahi nase ba'dahum bi ba'd, eğer ki Allahu Teala bir kısım insanla bir kısım insanları defetmemiş olsa yani biri diğerlerini defedecek. Bu böyledir yani dünyanın sünneti, Allahu Teala'nın koyduğu ahkam budur. Birileri birilerini defedecek. ya kafirler Müslümanları def edecekler, yaşatmayacaklar veya bize itaat ederseniz yaşarsınız diyecekler. Ve hatta Müslümanlar kafirleri def edecekler. Burada sizin hakimiyetiniz yok. Burada hakimiyet, hüküm Allah'ındır diyecekler. İşte bir kısmına ne yapar? Musallat eder, onlarla onları def eder. Eğer ki Allah-u Teala'nın böyle def etmesi olmamış olsaydı, وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَ اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Allah-u Teala'nın adının çokça anıldığı mabetler diyor. Yani havralar, kiliseler, manastırlar, mescitler, namaz kılınan, dua edilen o mekanlar yıkılırdı diyor. Tabi buradaki o havralar, manastır vesaire, yani hakkıyla zamanında ibadet edilirken, hani şirk koşulmadan, Allah'a ibadet için yapılmış olan o Allah'ın evleri yıkılırdı diyor. Günümüzde de dikkat ettiyseniz kafirler bir İslam beldesini işgal ettikleri zaman orada hakim olmak istediler mi ya camileri yıkarlar ya da camileri kendi hizmetlerine sunarlar. Kendi hizmetlerine koyarlar. Çünkü mescit hakkıyla eğer Allah'ın dinini anlatacak olursa batıl buna tahammül edemez. Ya yıkar dediğim gibi ya da yıkmazsa kendi hakimiyetine geçirir. Mesela Türkiye'de yıkılmamıştır mescitler. Suriye'de yıkıyorlar arada bir. Hani Suriye'de yani mescitler de hedef ediliyor. Vuruluyorlar. Ama Türkiye'de mesela hedef edilmedi, yıkılmadı. Ancak işte Kemal Atatürk'ten sonra İsmet İnönü özellikle döneminde tabii mescitler yıkıldı, ahıllara çevrildi. Ama genel anlamda mescitler yıkılmıyor. Yıkılmıyor ama onların kendi yani tağutların hakimiyeti altına alınıyor. Oraya tayin edilen imamlar işte Diyanet Teşkilatı, aslen Hıyanet Teşkilatı denmesi daha doğru. Allah'ın dinine ihanet eden, Müslümanlara ihanet eden, hakkı beyan etmeyen, tağutları meşru gösteren o diyanetten imamlar tayin edilir ve o imamlara işte kağıt tutturulur, cuma günleri program verilir. Şunu yapacaksın, bunu edeceksin, şunu anlatacaksın, bunu anlatmayacaksın. Ve insanları ne yapıyorlar? Allah'ın dininden aslında hak dinden soğutuyorlar, tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar. Tağutu ve tağuti sistemi meşru gösteriyorlar. Birçok mescitteki imamlar mücahitleri bahsederken terörist diye bahseder. Teröristler diye bahseder, fitneciler diye bahsederler, tekfirciler diye bahsederler. Ama işte tağut yolunda ölmüş, batıl davada ölmüş polis, asker, teşkilat vesaire bunlara da şehit derler. Yani hakkı ne yapmışlar? Çevirmişler tamamıyla. Şeriatı maalesef öcü gibi gösteriyorlar. Böyle bir sistem olamaz. Yani böyle bir sistem artık günümüzde işlemez diye bunu açıkça söylemeseler de söylemleriyle bunu ifade ediyorlar. Ama demokrasi en güzel sistem olduğunu, işte demokraside haşa adaletin her türlü güzelliğin onun içinde olduğunu bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Genel yani genel anlamda birçok imam, hani hepsi değil de birçoğu maalesef bu şekilde. Evet, Allah-u Teala bazı kavimlerle def ediyor ki yani kafirleri mesela Müslümanlarla def ediyor. Müslümanlar kafirleri def ediyor. Eğer def etmemiş olsa Allah'ın evlerini, Allah'a davet eden yerleri, kurumları çünkü iptal edecekler. Ya yıkacaklar ya da işlevini bitirecekler. Hakkı beyan eden yerler olmayacaklar. Evet. Ve Allah-u Teala devamında وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Burada tekid ile iki tane tekid var. Başındaki lem, le yansur. Normalde yansuru diyebilirdi. Yansurullahu men yansuru diyebilirdi. Allah-u Teala kendisine yardım edene yardım eder. Diyebilirdi fakat وَلَا يَنْصُرَنَّ dedi. Baştaki lem, bir de nunu tevkid, sonundaki şeddeli nun. Her birisi tekidi gösteriyor. Yani muhakkak, ikinci bir tane daha muhakkak anlaşılması içindir. Muhakkak ki Allah'ın dinine yardım edene de Allah yardım edecektir. Allah onu yardımsız bırakmayacak, onu destekleyecektir, koruyacaktır. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl Allah koruduysa, kafirlerin şerlerinden muhafaza ettiyse, Allah'ın dinine yardım eden davetçiler, mücahitler, Müslümanlara da Allah yardım edecek, koruyacak, kafirleri onları, onların üzerine musallat etmeyecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ عَز۪يزٌ. Ve şunu da bilin ki muhakkak ki Allah-u Teala çok güçlüdür ve izzet sahibidir. Güç ve kuvvet tağutların elinde değil, kafirlerin elinde değil. Amerika'nın, Rusya'nın, Birleşmiş Milletler'in, işte küfür aleminin değildir. Bütün güç, bütün kuvvet Allah'ındır, izzet yine Allah'ındır, Allah'ın dinindedir. Yani o yolu seçenler, Allah'ın yolunu seçenler, Allah'ın yardımına mazhar olacaklar, Allah-u Teala onları aziz edecektir. Değerli, kıymetli, aziz edecektir. Ama Allah'ın bu hak yolunu tercih etmezlerse, tabi zor bir yoldur. Çünkü işkenceleri olan, eziyetleri olan, yurdundan çıkması gereken, hicreti içinde barındıran, cihadı, kan, gözyaşı, ter içinde bu gibi şeyler barındıran dikenli yol, o yolu tercih ediyorsa Allah onu aziz kılacaktır. Ama o yolu tercih etmiyorsa, dünyanın fani olan şeylerini tercih ediyorsa zillete her zaman mahkum olacaktır. O yüzden dikkat edin kardeşler, dünya üzerinde en aziz yaşayan, şu anda en aziz yaşayanlar kimler? Mücahitler ve Allah'ın dinini beyan edip hiç çekinmeden beyan eden muvahhidler. Yani ya hapishanelerdeler ya da işte eziyet içerisinde, belki sürgünde, belki kaçıyor, gizleniyor veya eziyetlere maruz kalıyor. On haricindekiler hep zillet hayatı yaşıyorlar. Hakkın yanında olmayanlar o zaman zillet hayatını Allah ne yapıyor? Onları düçar ediyor. Kafirler onlara zillet hayatını ne yapıyor? Tattırıyor. Başka ayette de keteballahu leaghlibanna ana ve rusuli. Allah-u Teala şunu yazmıştır, yani farz kılmıştır, muhakkak ki olacaktır. Bunda şüphe etmememiz lazım. لَأَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي. Ben ve benim Resullerim galip geleceğiz diyor. Galibiyet Allah'ındır, peygamberlerindir, hakkındır. Ama nedir? Sabır lazım bunu. Bugün belki Müslümanlar derler, hani niçin Müslümanlar hakim değiller, olamıyorlar? Burada işte hakkıyla Allah'ın dinine sarılmadıklarından dolayı Müslümanların, günahlarından dolayı, yetersiz yani sayılarının az oluşundan dolayı ve zaman istiyor. Yani hemen olacak şey değil. Çünkü Allah-u Teala imtihan ediyor. İnsanları, kafirleri ayıracak, Müslümanları, samimi olanları, münafık olanları, kimler cihad ediyor, kimler etmiyor, kimler sabrediyor, kimler sabretmiyor, kim bedel ödüyor, kim yalan söylüyor. Allah-u Teala bunu ortaya çıkarması için tabii ki zaman veriyor. Bu mücadele bu şekilde sürüyor. Evet. اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌ عَز۪يزٌ. Allah-u Teala pek güçlüdür ve izzet sahibidir. Evet. İkinci anlayacak ders, her zaman kafirler Müslümanlara tuzaklar kuracaklar, desiseler yapacaklar. Ama وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ. Onlar tuzak kuracaklar, desiseler yapacaktır ama Allah'ın da tuzağı vardır. Vallahu خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. En güzel tuzak kuran da Allah'tır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tuzak kurdular, onu öldüreceklerdi ama Allah-u Teala da tuzak kurdu, onları zelil etti, peygamberini selametle oradan çıkardı ve daha sonra Mekke fetholdu, o müşrikler hepsi öldürüldüler, katledildiler, işte tarihe gömüldüler, gittiler. Bugün Ebu Leheb'ler, Ebu Cehil'ler yok ve bunlar lanetle anılıyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dini hakim bugün. Ve onun ismi kesinlikle eksik olmuyor. Saniye başı Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın ismi ne oluyor? Zikrediliyor. Tabi salavat getirmemiz lazım. Çünkü aleyhisselatü vesselam diyor, yanında anılıp da bana salavat getirmeyen kişi nedir? Cimridir diyor. Ne zaman Resulullah dendiği zaman direkt sallallahu aleyhi ve sellem demek lazım. Ta ki ecir alalım, salavat getirenlerden olalım. Evet, Allah-u Teala peygamberini yani yüce tuttu, aziz kıldı, onu muhafaza etti onların tuzaklarında ve onu hakim kıldı, Mekke fethedildi. Dolayısıyla kafirler her zaman Müslümanlara desiseler, tuzaklar kuracaklar, mücahitlere de özellikle tuzaklar kuracaklar ama Allah-u Teala da onlara tuzaklar kurup o kafirlerin tuzaklarını da boşuna çıkaracaktır. Evet, başka anlayacak ders, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok muazzam bir şekilde tedbir alması, emniyet noktasında çok hassas davranması, dikkatli davranması tabii göze çarpıyor. Özellikle mesela Hazreti Ali'yi kendi yatağında yatırması, işte gece vakti çıkıp gitmesi, Hazreti Ebubekir'in evine giderken haber verdiği ilk başlarda öyle sıcak vaktinde kimsenin olmadığı bir vakitte gitmesi, yüzünü sararak gitmesi, Hazreti Ebubekir'in evinin arka tarafından çıkmaları, sonra Sevr mağaralarına gitmeleri, yani tam ters istikamet üzere gitmeleri, orada 3 gün durmaları, işte yürüdükleri yolları kapatması için de Hazreti Ebubekir'in hizmetçisinin koyunları getirip oralarda yürütmesi, Hazreti Ebubekir'in oğlunun işte sürekli kavimden gidip haberleri işte alıp Resulullah Efendimiz'e ulaştırması vesaire, yani bakıyoruz ki tamamıyla muazzam bir tedbir var. Aleyhisselatü Vesselam bu tedbiri almıştır. Dolayısıyla başarılı olmak isteyen davetçiler ve başarılı olmak isteyen komutanlar muhakkak ki tedbiri ne yapacaklar? Alacaklar, dikkat edecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek edinmeleri gerekiyor. Yoksa başaramazlar. Yoksa İslam'ı hakim kılamazlar. Tedbirsiz davranırlarsa, emniyete dikkat etmezlerse kafirler Müslümanların ne yapacaktır? Güçlerini, kuvvetlerini bölecekler, yok edecekler. Evet. Bir de Aleyhisselatü Vesselam bütün sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tevekkül ettiğini görüyoruz. Yani sebeplere sarılmadan ben Allah'a tevekkül ettim demek yanlış. Önce sebeplere sarılacağız. Hani bir sahabe ne diyor? Git deveni bağla diyor. Ondan sonra Allah'a tevekkül et. Arabanı kilitle, evini kilitle, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Ama açık bırakırsan, çalınırsa, ya ben Allah'a tevekkül etmiştim, niye çalındı deme hakkın yoktur. Çünkü sen sebeplere sarılmamışsın. Sebeplere sarılacağız, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Çünkü bunun da modeli bu şekildedir. Yolu bu şekildedir. Evet. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini işte görüyoruz bu seferde. Özellikle Suraka'nın gelip işte kumlara batması, her seferinde böyle kumlara batıp Resulullah'a ulaşamaması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ummu Ma'bed'in yanına misafir olarak gittiği zaman işte tamamıyla açlıktan yürüyecek takati olmayan bir keçiyi böyle göğsünü sıvazlayarak süt sağması Resulullah'ın mucizesini gösteriyor. Yani bu hak yolda peygamberlere mucizeler veriliyordu. Günümüzde müminlere de kerametler verilecektir. Allah-u Teala zor durumlarda, zor anlarda Müslümanlara ne yapacaktır? Yardım edecektir. Yeter ki Allah'a tevekkül etsinler. Yeter ki Allah'ın dinine sarılsınlar. Çok sıkıştıkları yerlerde Allah'ın imdadı gelecektir. Allah'ın yardımı gelecektir. Ve hassaten mücahitler buna çok ihtiyaçları var. Allah'a hakkıyla tevekkül ederlerse, samimi olurlarsa Allah-u Teala onları yardımsız bırakmayacaktır. Susuz kaldıkları yerlerde Allah-u Teala su verecektir. Muhasara altına düştükleri yerlerde Allah onlara çıkış kapısı verecektir. Aç kaldıkları yerlerde Allah rızkını gönderecektir. Bütün herkes onlara karşı toplandığı zaman Allah-u Teala onları o sıkıntılardan kurtaracaktır. Buna öyle inanmamız lazım. Bir şekilde Allah-u Teala onlara kerametler gönderecek, yardımcı olacaktır. Hatta meleklerini indirip onlarla beraber savaşacaklardır. Başka alınacak ders, kişi kafirden yardım alabilir. Yani özellikle yol gösterme noktasında. Eğer ki eminse kafiri rehber edinebilir. Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Müşrik bir adamı yol için ücretle tutmuştur. Yolu göstermesi için emindi. Dolayısıyla bu gibi noktalarda kafirden yardım alınabilir. Yani yol gösterme ve çalıştırma ve buna benzer noktalarda ücret karşılığında ve Müslümanlara zararı olmayacaksa. Evet. Bu hicrette Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kızlarının özellikle de Esma radıyallahu anha çok büyük fedakarlığı olmuştur. Burada da işte kadınların da Allah'ın dininde yani yapacakları çok güzel amellerin olabileceğini, onların da muhakkak ki Allah'ın dinine yani iştirak etmeleri, hizmette yani bulunmaları ehemmiyetini şey yapıyoruz, öğreniyoruz. Özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırlanmasında, Hazreti Ebubekir'in hazırlanmasında yani yolda götürecekleri yiyecek olsun, malzeme olsun, Esma radıyallahu anha muazzam bir şekilde hizmet etmiş, malzemeleri ayarlamıştır. Hatta en son yiyeceklerini bağlamış, hiçbir şey yok, ip mi bulamayınca kuşağını çıkarmış, ikiye bölmüş,
Ve ne yapmıştır? Yiyecekleri bağlamıştır. O yüzden ona zunnitaken denmiştir. İki kuşak sahibi. Yani o kadar fedakarlık sahibi ki en son ne yapmıştır? Kuşağını çıkarmıştır. Bunu Allah yolunda kullanmak için hemen ikiye bölmüş ve bununla yiyeceğini yapmıştır, bağlamıştır. Fedakarlığını görüyoruz. Hatta rivayetlerde Hazreti Ebubekir hicret ettikten sonra Ebu Kuhafe, onun babası, o zaman müşrik, eve geliyor, diyor ki benim oğlum diyor sizi faciaya uğrattı diyor. Çekti gitti diyor. Sizi bıraktı, yani çok yani zor bir durumda bıraktı ve korkarım ki malını da, yani parası vardı, parasını da beraber götürdü, sizi yani daha kötü bir halde bırakmıştır. Yok yok diyorlar, bize yani çok büyük hayırlar bıraktı diyorlar. O da zannediyor ki hayırdan kasıt paradır. Kördür kendisi. Esma diyor gel dede diyor, gel sana göstereyim diyor. Bıraktığı şeyi sana göstereyim. Tabii çakıllar taşlar toplamış, bir yere koymuş, üzerine de örtmüş. Götürüp elini ona dokundurunca böyle o maşallah iyi iyi diyor. Bayağı bir şeyler bırakmış. Halbuki altında taş var, para falan yok. Halbuki Hazreti Ebubekir bütün sermayesiyle gitmiş yani. Allah yolunda kullanmak için bütün parasıyla gitmiş ve yine ailesini orada Allah'a ve Resulüne bırakmıştır. Hani Tebük seferinde de getirip bütün malını bıraktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ya Ebu Bekir ailene neyi bıraktın? Onlara Allah ve Resulü bıraktım. Cevabını vermiştir. Hazreti Ebu Bekir tabi çok yüksek bir iman sahibiydi. Çok büyük yani fedakarlık örneğiydi, özellikle de şeyde, cömertlikte. Ve bütün her şeyiyle Allah'ın dinine ne yapmıştır? Hizmet etmiştir. Bütün parasını da Allah yolunda seferber etmiştir. Evet. Başka anlayacak ders, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin mallarına el uzatmamıştır. Hatta Hazreti Ali'yi yatağında yatırmasının sebeplerinden bir tanesi de, ya Ali, müşriklerin emanetleri var, bana emanet olarak vermiş oldukları şeyler. Ben hicret ettikten sonra götür sahiplerine dağıt, sonra gel bana arkamdan bana yetiş diye. O yüzden Hazreti Ali'yi ne yapmıştır? Geride bırakmış, hatta yatağına yatırmıştır. Bu da neyi gösteriyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar emin bir şahsiyet olduğu, doğru bir şahsiyet olduğu ve hatta müşrikler ona el-emin diyorlardı. Ona güvenip, düşünün yani, başka bir dine sahip iken, yani aynı dine sahip değiller, ona rağmen götürüp ona ne yapıyorlar? Emanet veriyorlardı. Altın, para, artık neyse. Ya Muhammed diyorlardı Aleyhisselatü Vesselam, bunu senin yanında işte emanet olarak sakla. Biliyorlar ki zerre kadar yani ihanet etmez, yalan söylemez, kandırmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sıfatıyla tanıyordu ve günümüzde de Müslümanlar maalesef bu sıfattan çokça uzaklaştılar. El-Emin sıfatından çokça uzaklaştılar. Bu sıfatla muttasıf olmaları gerekiyor. Ve kafirler Müslümanları bu şekilde tanımaları gerekiyor. Böyle tanırlarsa o zaman Allah'ın dinine girenler. Ama Müslümanları sahtekar, yalancı, hırsız diye bu şekilde bilirlerse Allah'ın dinden soğurlar, kaçarlar. Bu önemli bir şey. Evet. Hazreti Ebu Bekir iki tane deve hazırlamıştı hicret için ama Aleyhisselatü Vesselam onu kabul etmemiş, ancak yani paramla satın alacağım, satıyorsan kabul ederim diye ısrarla onu satın almıştır. Niçin satın almış? Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istiyordu ki bu ibadeti, ubudiyeti hem canıyla yapsın hem de parasıyla yapsın. Dolayısıyla Allah'ın dinine insan canıyla ve parasıyla şey yaparsa, kulluğunu gösterirse Allah'ın yanında kıymeti çok daha yüksek olur. Cihatta da böyledir kardeşler. İnsan imkanını ne yapacak? İmkanıyla Allah yolunda böyle malını Allah'ın dinine seferber ederse o zaman yücehidûne fî sebillâhi bi emvâlim ve enfusim olur. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. Ama malını seferber etmezse, sadece canını seferber ederse o zaman yücehidûne fî sebillâhi bi enfusim olur. En mükemmeli hangisi? Hem can hem de mal, ikisiyle. Evet. Başka anlayacak bir ders, tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani Suraka gelip yetiştiği zaman battı, en son eman istedi, baktı ki helak olacak, Aleyhisselatü Vesselam'dan eman istedi, Resulullah ona eman verdi. Eman verdikten sonra Suraka dedi ki Resulullah Efendimiz'e, dedi ki benim oklarımdan bir tane ok al, yolda falan yere uğradığın zaman orada benim develerim var, koyunlarım var. Bana ait, zengindi Suraka. Oraya uğra, benim okumu göster, tanırlar ve istediğin malı oradan al diyor. Resulullah söylüyor aleyhissalatü vesselam. Devedir, işte artık ne istiyorsan, koyun neyse, ne istiyorsan oradan al diyor. Aleyhissalatü vesselam hayır diyor, benim ihtiyacım yok diyor, almıyor. Bu da gösteriyor ki davetçiler Allah'ın dinini satmazlar. Allah'ın dinini anlatırken, beyan ederken, Allah'ın dinini yaşarken işte dünyayı kazanmak için, insanların paralarını kazanmak için bunu yapmazlar. Bütün her şeylerini hep Allah için yaparlar ve insanlardan bir menfaat beklemezler ve iffetli davranırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok iffetliydi. Kimseden bir şey istemiyordu. Hele hele din için hiçbir şey istemiyordu. Maalesef bazen yani günümüzde birçok kişi Allah'ın dinini yaşarken, anlatırken ve mücadelesini verirken karşılığında bir maddi menfaatler isteyenler oluyor. Maaş verilirse eyvallah. Yoksa bakıyorsunuz ki yapmıyor. Bu demek ki Allah için yapmıyor. Allah korusun, maaş için yapıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Allah için olması lazım bütün amellerin. Hatta Şam alimlerinden bir tanesini bahsediyorlar. Bir alimmiş yani zamanında. Bu tabi hiçbir yani maaş falan hiçbir şey almıyor. İlim öğretirken. Tabi maişete ihtiyacı var. Arada bir çıkıp haftada bir gün mesela gidip çalışıyormuş. O kazandığı parayla da geçinmeye çalışıyor. Çok zühd hayatı yaşıyor. İşe gittiği zaman yüzünü sarıyormuş. İnşaat işlerine gidiyormuş. Yüzünü sarıyor ki yani kimse tanımasın. Tanırlarsa ya falan alim işte çalıştırmazlar, şey yapmazlar yani utanırlar. Veya para vermeye çalışacaklar. Yüzünü sarıyormuş ki kimse beni tanımasın. Oradan çalışayım, kazandığım parayla da geçimimi sağlayayım. Yani Allah'ın dinini öğretiyorsan bu tamamıyla Allah için. Maaş verilecek, işte bilmem menfaatler sağlanacak diye kesinlikle hani böyle bir şeyde gözü olmadığı için böyle bir yöntemi ne yapıyormuş, seçiyormuş yani. Evet, buna binaen aleyhissalatü vesselam diyor izhed fid dünya yuhibbukallah. Dünyada zahit olursan yani dünyaya az değer verirsen Allah seni sever. Vezhed fîmâ inden nâsi yuhibbuken nâs. İnsanların elindekine de zahit olursan insanlar da seni severler. Yani birinin yanında eğer ki para, bir şey, imkan görürsen vay be bana da versene. İstersen insanlar seni sevmezler. Ama zahit olacaksın, istemeyeceksin, iffetli olacaksın. Aleyhisselatü vesselam ashabına iffeti o kadar öğretmişti ki kimseden bir şeyler dilenmek, istemek onların adeti kesinlikle değildi. Hatta rivayetlere göre Hazreti Ebubekir'in elinden asası düşse birinden istemezmiş. Şu asayı bana versene demezmiş. Deveyi durdurur, çökertir, asasını alır, bir daha ne yapar? Kaldırıp devam eder. O kadar alışmışlardı insanlardan bir şey istememe. İnsanların mallarından, bilmem ne imkanlarından iffetli olmak yani. Başkanlanacak bir ders, Hazreti Ebubekir'in samimiyeti, samimi bir asker oluşunu görüyoruz. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin de böyle. Hazreti Ebubekir'in işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan itaati, fedakarlığı, onunla beraber yola çıkması, tabi Resulullah'a arkadaş olmak ne demek? Yakalanacak olurlarsa ne olacak? Yani kesinlikle o da öldürülecek. Yani ölümü göz önüne alarak, bilerek ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a refakatçılık yapmıştır. Ölümüne de olsa ondan kesinlikle ayrılmamış ve yol boyunca hep hizmetini yani yapmış ve çok endişelerde bulunmuştur. Hani Resulullah bir şey olur mu, bir şey isabet eder mi, zarar gelir mi diye. Bu da onun ne kadar samimi, yani komutanına karşı samimi, itaatkar bir asker olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin de samimiyeti, Resulullah'ın yatağında yatması ve verdiği talimatı harfiyen yerine getirmesi, onun samimiyetini komutanına verdiği değeri ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, Resulullah bir şey olmasın, bizim canlarımız feda olsun. Yeter ki ona, on dinine bir şey olmasın. Tabi bizim de bu hassasiyet üzere olmamız lazım. Yani büyüklerimiz, komutanlarımız, ileri gelenlerimize karşı yeri gelir nefsimizi aslında feda etmemiz gerekir. Onlara bir şey olmasın, bize olacaksa onlara yeter ki bir şey olmasın. Hatta rivayetlere göre Ebu Hanife rahimullah bir yerden geçecekmiş. Nehirin üzerinde bir köprü varmış fakat yani tahtaları eskimiş ve biraz tehlikeli. Tam geçecekken böyle biraz genç yaşta, daha çocuk yaşında bir tanesi, ya imam bir dakika dur diyor. Önce ben geçeyim diyor. Kendisi önce geçiyor. Tamam diyor, gel şeyhim diyor. Ebu Hanife tam anlam veremiyor, niçin böyle yaptı? Karşıya geçtikten sonra niçin böyle yaptın diyor. Ya imam diyor, korktum ki hani kırılır bir şey olur. Önce de ben geçeyim, hani sağlam mı değil mi? Çünkü eğer ben ölecek olursam ben normal Müslümanlardan birisi ölmüş olurum diyor. Ama sen ölecek olursan arkandan yani koca bir ümmet de ölür diyor. Senin ben yani faydan şeyin eksik olacaktır bu ümmete. Yani sana bir şey olmamalıdır. Düşünün, o genç yaşındaki bir çocuk bunu akledebiliyor. Yani imama bir şey olmasın, ben önce geçeyim, kendimi takdim edeyim. İşte sahabe-i kiram da bu şekildeydiler Resulullah'ın yanında. Bizler de böyle olursa komutanlarımıza, büyüklerimize karşı Allah-u Teala bizi muzaffer edecektir. Ama yok ki, herkes kendi nefsini düşünüyorsa ve yeter ki bana bir şey olmasın da komutan mı öldürülmüş, kardeşlerim mi öldürülmüş, yeter ki bana bir şey olmasın düşüncesi olursa biz muvaffak olamayız. Rabbim o samimiyeti bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, Aleyhisselatü Vesselam tabi Medine'ye vardığı zaman çok büyük sevinç yaşadı oradaki Müslümanlar, özellikle Ensar. Ve tabi onlar için büyük bir şerefti çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların diyarlarına gidiyordu. Ensar gerçekten Allah'ın dinine çok büyük fedakarlık yapmış. Gerek yani Resulullah'ın ashabını kabul ederken, barındırırken gerek Resulullah'a karşı çok büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. Hatta sülaleleriyle gidiyorlar, adamlarıyla. Ya Resulallah, biz seni korumaya hazırız. Hani emredersen, razı olursan bütün ailemizle, sülalemizle, kabilemizle seni yani korumaya hazırız. Bütün erkekler senin emrine amadedir diye bu şekilde kendilerini takdim etmişler. Resulullah'ı korumak için gidip böyle bir teklifte bulunmuşlar. Tabi Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir oluyor. O büyük şerefe Ebu Eyyub el-Ensari nail oluyor. Ebu Eyyub el-Ensari tabi bu şerefe nail oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir ediyor. Evi yapılana kadar. Hatta yani evi iki katlıymış. Üst katta oda var, alt katta oda var. Resulullah diyor ki, ya Resulullah sen üste otur diyor. Hani üste olması daha güzel, daha layıktır. Hem orası daha havadar, güzeldir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu bana ve bana beni ziyaret edecekleri diyor meşakkat verir diyor. Yani ziyaretçilerim gider gelir, çoktur yani sıkıntı olur. Siz üste kalın, ben altta. Israrla böyle isteyince Ebu Eyyub el-Ensari tamam ya Resulullah diyor ama içinde sıkıntı var. Yani nasıl oluyor ki biz üste oturacağız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim altımızda, çok sıkılıyorlar, çok daralıyorlar hanımıyla beraber. Hatta diyor ki bir gün diyor gece vakti diyor büyük bir küpümüz diyor kırıldı diyor. Suyu aktı diyor, içinde su vardı. Tabii şimdiki gibi beton değil, çamurdan yapılmış. Ve eyvah diyorlar, ne yapacağız? Şimdi su Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerine damlayacak ve onu rahatsız edecek. Ve sadece bir örtümüz vardı, belki yorgan mıydı neyse. Bir örtümüz vardı diyor, o örtüyle hemen bastırdık diyor suyu. Şey yapmaya çalıştık, sıkıyoruz bir taraftan o suyu, böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Resulullah rahatsız etmesin diye. Ve o geceyi, çok soğuk bir geceyi böyle örtüsüz ne yapıyorlar? Geçiriyorlar, çok yani daralıyorlar. Aman diyorlar, Resulullah şimdi eziyet oldu mu acaba, üstüne damladı mı diye. Ertesi güne tabi Aleyhisselatü Vesselam soruyor, hayırdır bir şeyler mi oldu? Anlatıyorlar, böyle böyle oldu ya Resulullah, sen üste kalsan diyor. Aleyhisselatü Vesselam tabi o duruma binaen tamam diyor. Ona acıyor yani, böyle büyük bir sıkıntıya girmişler. O zaman üste çıkıyor. Onlar aşağı iniyorlar. Tabi 6 ay onun evinde kalıyor. Çok büyük bir şeref. Gerek Ebu Eyyub el-Ensari ve gerek onun hanımına. Resulullah'a hizmet etmek, onu barındırmak tabi büyük bir şereftir. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Gelecek derslerimizde Medine'ye vardıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam neler yapmıştır? İnşallah bunları işleyeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.